9. Bölüm Lourdes. Küçük yaştan beri müziğe bayılıyordum. Çocukken uzun süre radyonun başında oturur, ilgimi çeken müziği dinlerdim. Yavaşça ayrım yapmayı öğrendim ve ailenin diğer üyelerinin nefret ettiği, adının daha sonra klasik müzik olduğunu öğrendiğim türde karar kıldım. Büyüdükçe ona daha çok bağlandım ve annemi, beni, kulağım radyoda bir konser veya operada dinlerken gördükçe gözlerini devirip "sen ve deli müziğin" diye homurdanırdı. Fakat müziğin gerçek güzelliği hakkında üst katta yazı yazdığımız bir gün bir şeyler öğrendim. Alt kattaki radyodan gelen ağır tınıları işittim. Hemen yataktan fırladım. Kendimi neredeyse merdivenlerden aşağıya atarak hızla mutfağa daldım. Bir çeşit transa girerek dinledim. Yavaş, asil ve muhteşemdi. Dayanılmaz derecede güzel geliyordu. Ruhumu bir şekilde kendinden geçiriyor, içime çökerek sanki derinlerde bir yerlerde tınlıyordu. Son güzel notalar kaybolana kadar müziğin benim için yaptığı dünyanın içine dalmış bir halde oturdum. Uzun bir süre sessizce kala kaldım ve günlük hayata sırtımı döndüğümü fark ettim. Handel'in Largo'sunu ilk duyuşumdu. Unutulmaz bir deneyim oldu. Müzik bana parlak ve güzel bir dünya sundu. Bazen neşeli ve gürültülü, fakat çoğunlukla düşünceli ve üzgün olan bir dünya. Radyo dışında herhangi bir yerde dinlememiştim. Hiç opera görmemiş, hiçbir senfoni konserine gitmemiştim. Böyle olmasına rağmen bir süre sonra bütün büyük bestecileri ve eserlerini öğrendim. Chopin gözdem oldu. Fırsatım olsa bütün gün oturup piyano müziğini dinleyebilirdim. Oturmuş müzik dinlerken hayatımın aslında benim düşündüğüm kadar aptalca ve amaçsız olmadığına dair bir his gelirdi. Parçalar yerine oturdukça yavaş yavaş şekillenen, çok iyi düzenlenmiş, kocaman bir bilmece gibi gelirdi. Dinledikçe beni mutlu eden ve sakinleştiren bir duygu akımı olurdu ve beraberinde sanki bir şeyler için söz verir, bir şeylerin geleceğini işaret ederdi. Fakat müzik devam ettiği sürece böyle hissederdim. Pencereler kapanıp kapı kilitlenmeden önce nefes alıp gökyüzünü bir kere daha görmeye benzerdi bu. Kalemime ve defterime dönmekten başka yapacak bir şeyim kalmazdı. Bir de büyüyüp kendi yollarına giden ve artık genç kız ve erkek kardeşlerim olmaktan çıkıp erkek ve kadın haline gelen kardeşlerimi düşünmekten başka bir işim olmazdı. Müziğin varlığına rağmen ev, duvarları arasında beni hapseden bir hücre gibiydi. Bu yenilmişlik duygusuyla savaşmak istiyordum. Yenildiğimi hissetmekten nefret ediyordum. Öte yandan sahip olduğumu düşündüğüm o ufacık isteğim bile çekilip gidiyordu. Yeni bir günle karşılaşmak fikri beni korkunç itiyordu. Her şeyden kötüsü, sakatlığımın temelinde aptalca, katı ve duygusuz bir şeylerin yattığını hissetmeye başlamamdı. Tanrı'yı düşünsem bile bu bir çeşit isyan duygusuyla oluyordu. Her gece diğerleriyle beraber dua ederdim. Fakat bunu otomatik olarak söylediğim şeylerin arkasına duygu veya düşünce katmadan yapardım. Büyüdükçe Tanrı bile benden uzaklaşıyor gibi geliyordu. Derken bir gün Bayan Maguire geldi ve "Christy, Lourdes'e gitmeye ne dersin?" dedi. Bütün hayatım boyunca insanların bundan konuştuğunu duymuştum ve oraya gitmeyi, biraz seyahat etmenin heyecanından, biraz da dine ilgi duymamama rağmen içimde bir yerlerde kendime bile itiraf etmekten kaçındığım olabilecek bir mucize hissiyle çok istiyordum. "Olur," dedim. "Fakat para ne olacak?" Alışverişten döndüğünde anneme de anlattık. Çok etkilendi. Sonra plan yapmaya başladık. Bu gezi 34 pound tutacaktı. Geziyi düzenleyen Lourdes komitesi ücretin 10 pound'unu verdi. Annem de ertesi gün yaşlı teyzemden 5 pound aldı. Yapabileceğimiz buydu. "Gerisini bir şekilde bulacağım," dedi Bayan Maguire. "5 şilinle bridge oynamaları için arkadaşlarımı davet edeceğim. Kaybettikleri için de bütün parayı senin arkandan Lourdes'e yollayacağım," diye ekledi. O büyüleyici tavrıyla gülümsedi. "Yapacağını biliyordum. Her şey halloldu." Ayrılmadan saatler önce çok sinirliydim. Bu benim ilk seyahatimdi ve işin kötüsü yalnız yolculuk edecektim. Yani yanımda tanıdığım biri olmadan. Düşüncesi bile ürkütüyordu. İnsanlar beni anlayabilecek miydi? Yemeklerimi nasıl yiyecektim? Nasıl giyinecek, yıkanacak veya yatacaktım? 18 yaşımda bile hala başkaları tarafından beslenmeye, giydirilmeye ve yıkanmaya ihtiyaç duyuyordum. Babam benim bütün doğal ihtiyaçlarımla ilgileniyordu. Sol ayağım dışında neredeyse acizdim. Annem beni oraya götüren Bayan Maguire ve kocasıyla beraber havaalanından yolcu etti. Sabah 3'te kalkmamız gerekiyordu. Bir sedyeye konuldum ve uçağa kuvvetli ambulans görevlisi tarafından taşındım. Sedye ile gidecek kadar kötü olmadığım için kendi isteğim üzerine cam kenarında bir koltuğa yerleştirildim. Uçağın içinde her şey öyle mükemmel, öyle güzel yapılmıştı ki endişelerimi unutuverdim. Doktor çok kibardı, rahip çok kibardı, hemşireler de çok kibardı. Özellikle de güzel saçlı, kara gözlü olanı. Ona Olgun Kiraz ismini taktım. Bir süre sonra İrlanda Denizi'ni, Wales kıyılarını ve Manş Denizi'ni geçtik. O anda ilk defa olarak yolculuk arkadaşlarıma baktım. Yanındaki koltukta 19 yaşlarında parlak kumral saçlarının çevrelediği güzel ama acı dolu yüzüyle bir kız oturuyordu. Bacakları ve bel kemiği felçli olmasına rağmen gözleriyle gülümsüyordu. 10 yaşında çocuk felci geçirdiğinden beri hiç yürümemişti. Arkadaş olduk ve bana adının Mary olduğunu, Kubiklov'dan geldiğini söyledi. Kitaplardan, filmlerden ve sürekli dansa gidip neler yaptığını anlatan kız kardeşinden bahsetti. Ben de bazen dansa gitmeyi istiyorum dedi, camdan dışarıya bakarak. Her şeye rağmen mutlu olduğunu düşündüm. Fakat daha sonra yorgun bir şekilde iç geçirdiğini duydum ve ağrısı varmışçasına elini alnında gezdirdiğini gördüm. Lütfen Tanrım dedi. Bir gün tekrar yürüyebileyim. O zaman ilk dansıma gideceğim. 2 gün sonra Lourdes'te öldü. Carrie'den bir çocuk da vardı. Danny bilmem kim birkaç hafta önce iki ayağını ve sağ elini kaybetmişti. Sadece çiftlikte sağdığı ineğinden bahsediyordu. Köy aksanıyla konuştuğu için hepimiz onunla dalga geçtik. Fakat bu onu etkilemedi ve ineği Nelly'den iyileştiği zaman onu tekrar sağacağından bahsetmeye devam etti. Köşede elleri felçli, ayakları yamuk, sürekli dua eden yaşlıca bir kadın oturuyordu. Güçlü kuvvetli, bronz yüzlü fakat duvar gibi sağır genç bir adam vardı. Kocaman bebeğine sıkıca sarılmış, sağır ve dilsiz, gülümseyen küçük bir kız vardı. Önüme neşeli ve güzel sesli Tommy yerleşmişti. Bacakları ve kolları yoktu. Tam arkamda yeni evli, ilk çocuğunun doğumundan sonra 1 yıl önce vereme yakalanmış genç bir kadın vardı. Sedyenin üzerinde yorgun, solgun, sürekli inleyerek yatıyordu. Dublin'e dönmemizden birkaç gün önce komaya girdi ve büyük acılar çekerek öldü. Bütün bu acı çeken insanları gördükten sonra kafamda bir ışık yandı. Dehşete düşmüştüm. Dünyada bu kadar acı çeken insan olduğunu hiç düşünmemiştim. Kabuğuna çekilmiş bir salyangoz gibi dışarıdaki kalabalık dünyanın yeni farkına varıyordum. Bu insanlar sadece sakat değillerdi. Beni şaşırtan onların rahatsızlıklarının benimkinden daha kötü olmasıydı. O ana kadar bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim. O güne kadar bir kör olduğumu, ancak o anda diğer insanların çektiği acılarla kendiminkini karşılaştırdığımda benimkinin bir hiç olduğunu görmeye ve bütün kalbimle hissetmeye başlamıştım. Sonunda uçağımız Tarbes Havaalanı'na indi. Fransa'daydık. Kabin penceresinden dışarıya baktım. Arka tarafta Pireneler yükseliyordu. Havaalanında indiğimizde bizi seyreden insanlar vardı. Bunlar uçaktan baktığında dev gibi bir yamayı andıran komşu çiftliklerden gelen çiftçilerdi. Uçaktan indirildik ve yerleştirildiğimiz üstü açık ambulans bizi 7 gün boyunca kalacağımız yere uzun rüzgarlı yollardan geçerek götürdü. Burası küçük Lourdes kasabasının içinde bir yerdi. Manastıra gitmeden önce girdiğimiz meydanda ünlü kiliseyi ve güzel Rosie meydanını gördüm. İnce uzun kulesi tepesindeki altın haçla parlak gökyüzüne yükseliyor. Manastırın derinliklerinden Meryem Ana'ya okunan bir ilahinin ritmik sesi geliyordu. Meydanda şimdiden büyük bir kalabalık toplanmıştı. Kimisi diz çökmüştü, kimisi yuvarlak biçimde düzenlenmiş banklarda oturup okuyor veya uyukluyor, diğerleri ise fotoğraf çekerek dolaşıyorlardı. Ambulanstan çıkarıldık. Çin faytonuna benzer sandalyelere oturtularak manastıra götürüldük. Neredeyse akşam olmuştu ve güneş bulutsuz gökyüzünde deli gibi parlıyordu. Fakat içeride her şey serin ve parlaktı. Birazdan akşam yemeği geldi. Yemeğimi bir hemşire yedirdi ve ben aptalca bir utanca kapılmak için fazlasıyla acıkmıştım. O ilk gün Gratwa'ya götürülmemiştik. Uzun yolculuktan sonra dinlenmemiz tavsiye edilmişti. Bu yabancı ortamda kendimi yeni hissediyordum ve geceye doğru kendimi unutulmuş ve yapayalnız hissettim. Dua etmeye çalıştım fakat sürekli evimi ve ailemi düşünüyordum. Tam kafamı battaniyenin altına sokup ağlamaya başlıyordum ki kapı açıldı ve gece hemşiresi içeri girdi. Yüreğim hopladı. Gelen başındaki sert kepinin altına mükemmel bir şekilde dökülen altın bukleli, olgun kirazdı. Yatak yatak gezerek geceyi rahat geçirdiğimizden emin olmak istiyordu. Yatağıma geldi, güzelce gülümseyerek yatağımı düzeltmesini isteyip istemediğimi sordu. Yeterince rahat olmama rağmen çabucak "Ah, evet" dedim. Çarşafın ucunu katlayıp şiltenin altına gülümseyerek sıkıştırdıktan ve yastığımı düzelttikten sonra işte oldu. Şimdi rahat mısın dedi. Çok diye mırıldandım. Uykuya dalmadan önce hatırladığım tek şey üzerime eğilip örtüyü omuzlarıma kadar çekerken yüzüne yerleştirdiği gülümsemeydi. O gece çok rahat uyudum. Ertesi gün ünlü şifa hamamlarına götürüldük. Birçok milletten gelen büyük kalabalık, yeraltı kaynağının üzerine kurulan modern banyolara girip mucizevi sulara dokunmak için bekliyordu. Sıranın bana gelmesini beklerken etrafıma bakındım. Banyoların bulunduğu basık binada neredeyse 300 insan olmalıydı. Yaklaşık 1/4'ü benim gibi tekerlekli sandalyedeydi. Bazıları dik oturamıyor, sürekli yatmak zorunda kalıyorlardı. Kimisinin hiçbir uzantısı yoktu. Diğerleri ise büyük zorluklar içinde oradan oraya koltuk değnekleriyle gidiyorlardı. Hepsini gördüm. Bacaksız, kolsuz, kör, yeni yükselen güneş altında yaşayan ölü gibi yatanlar. Victor Hugo'nun romanındaki mucizeler meydanı gibiydi. Onların arasında kendimi çok küçük ve önemsiz hissettim. Şimdi suya girme sırası bendeydi. İki Fransız tarafından içeriye sürüldüm. Ahşap bir banka oturdum ve çırılçıplak soyuldum. Binadaki bütün odalar mermerdi. Hamam ise yere oyulmuş, suya inen merdivenleri olan derin bir kare oyuktu. Karşı duvarda altına Latin dualar işlenmiş olan haç üzerinde ahşap İsa heykeli duruyordu. Nazik bir şekilde kollarımdan havaya kaldırıldım. Merdivenlerden aşağıya taşındım ve yavaşça suya bırakıldım. Soğuk suyun başımı geçmesiyle nefessiz kaldım. Hemen yukarı çıkarıldım ve adamlardan biri yarım yamalak İngilizcesiyle tekrar girmek isteyip istemediğimi sordu. Başımı salladım ve beni bir kere daha suya indirdiler. Başımda duran iki adamın Fransızca dua okuduklarını duydum. Beni dışarı çıkarttılar ve içlerinden biri öpmem için küçük bir haç yaklaştırdı dudaklarıma. Bilmiyorum, belki de tamamen hayaldi ama sudan çıktıktan sonra yeniden doğmuş gibi hissettim kendimi. Mezardan gün ışığına çıkmak gibi bir şeydi bu. O akşam Grotto'yu, yeraltı mağarasını ilk defa gördüm. Bütün Lourdes toplanmıştı. Türbeye giden geniş yolda sürülürken yanımdan birçok hacı adayı geçti ve etraf değişik dillerle doldu. Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İsveççe, Danimarkaca o kadar çoktu ki deli karmaşasına benziyordu. Öte yandan herkes Dublin'den veya Roma'dan, Paris'ten veya Stockholm'den, Milano'dan veya Madrid'den bir tek amaç için oradaydı. Dua etmek ve umut etmek. Yeraltı mağarasına ulaştığımda başları eğik, çömelmiş bir sürü insandan başka bir şey göremedim. Fakat her şey çok güzel düzenlenmişti. Tekerlekli sandalyelerin türbenin yakınına gelebilmeleri için bir yol yapılmıştı. Bir süre sonra sunağa giden yolda diğerleriyle birlikteydim. Ürkerek gözlerimi açtım ve uzun boylu, mavi elbiseli kadınla önünde diz çökmüş, elleri huşu içinde kenetlenmiş köylü kızın mermer heykelini gördüm. Kayaların içindeki oyuktan Meryem Ana aşağıda ayaklarının dibine diz çökerek kendisine sevgi ve üzüntülerini sunan kalabalık çocuklarına sükunet içinde bakıyordu. İyileşmek için sürekli dua ettim. O gece kasabadaki fener alayında yer aldım. Bu manzarayı kolay kolay unutmayacağım. Akşam 7'den 8'e kadar binlerce insan Rosary meydanında toplandı ve karanlık karşıki tepelere puslu bir peçe gibi çöktüğünde binlerce mum yakılarak kiliseden türbeye giden yürüyüş başladı. Ve değişik ülkelerden gelerek bu olayda yer alan kilise büyükleri tarafından idare edildi. Kilisenin ön yüzü aydınlatılmıştı. Gecenin kadifemsi siyahlığında parlıyordu. Küçük kasabadan Grotta'ya doğru ilerlerken kalabalık sesini yükseltti ve "Selam ey Meryem" ilahisini söyledi. Notalar yükselip yumuşak havaya karışıyor, yakındaki tepelerden yankılanıyordu. Önümüzde hafif esintiyle titreşen, mumları taşıyan binlerce insan vardı. Bunun aksine Grotta mermer sunağı üzerindeki tek bir mumla aydınlatılmış olduğu için karanlıktı. Hala şarkı söyleyen kalabalık, türbenin önünde yarım ay biçiminde diz çöktü. Ellerindeki mumların alevi etrafı aydınlatıyor, Meryem'in başındaki taşta bulunan incilerin üzerinde dans ediyordu. Hayatımın en güzel dakikası buydu. Dublin'e vardığımızda uyuyordum. Omzuma dokunup hafifçe sarsan bir elle uyandım. Eve geri döndük. Tembelce kafamı kaldırdım. Tam esneyecektim ki gelenin olgun kiraz olduğunu gördüm. Gülümseyerek önümde duruyordu. Sol ayağımla resim yaptığımı öğrenmiş, eve gittiğimde vaktim olursa kendisi için de bir resim yapıp yapamayacağımı soruyordu. Bütün zamanın bana ait olduğuna onu ikna etmek için deli gibi kafamı salladım. Daha sonra resmi alabilmek için adresimi almak istedi. Ona söylemeye çalıştım. Fakat ağzımdan çıkan sadece garip bir gürültüydü. Tekrar denedim, tekrar denedim ve sonra çılgınca sol ayakkabımı ve çorabımı fırlatıp attım. Geriye yaslandım, sol ayağımı başımın hizasına kaldırarak göğüs cebinde duran kalemi kaptım ve dua kitabının boş sayfasına adresimi yazdım. Gitme zamanı gelmişti. Beni eve götürecek olan ambulansa yerleştirirken geriye baktım. Uçağın merdivenlerinde durmuş, mürettebattan güzel saçlı, uzun boylu, yakışıklı bir gençle konuşuyordu. Adamdan nefret ettim. Resim için hala aramadı. Ev. Bir haftalık yokluğumdan sonra ailem beni gördüğüne sevinmişti. Tanıdık yüzleri gördüğüm için ben de mutluydum. Fransa çok güzeldi ama Kimage yuvamdı. Gördüğüm değişik manzaralardan ve yaşadığım heyecanlardan dolayı hala şaşkındım. Geçen hafta boyunca gördüğüm şeylerden ve tanıştığım insanlar yüzünden kendimi unutmuştum. Fakat evde her şey farklıydı. Ben hariç herkes normal ve sıradandı. Kız ve erkek kardeşlerim Lourdes'te gördüğüm insanlar gibi değildi. Yürüyebiliyor, konuşabiliyor, normal insanların yapabildiği her şeyi yapıyorlardı. Peter veya Paddy konuştuğunda kelimeler düzgün geliyor, ne demek istedikleri anlaşılıyordu. Ben konuştuğumda ise ağzımdan garip sesler çıkıyordu. Kardeşlerim ellerini hiçbir sorun olmadan kullanabiliyorlardı. Ben bunu yapmaya çalıştığımda ise kollarım oraya buraya savruluyordu. İşime yaramıyorlardı. Bükülmüş iki et parçasıydı benim için. Birkaç gün sonra Lourdes sadece bir anı oldu ve büyü bozulduğunda tekrar kendime döndüm. Hayatımın boşluğunun ve sıkıcılığının farkına vararak Lourdes bitmişti ve ben hala eskisi gibiydim. Tekrar eski bir mantoyu giyiyor gibi hissettim. Her şey aynıydı. Eski hayatıma, eski düşünce tarzıma isyan ediyordum. Bir şeyler için yaşamak istiyordum ama hiçbir şey yoktu. Hayatımda bir amaç, bir değer olmasını istiyordum ama yoktu. Boş ve anlamsızdı. Kendimi yıkılmış hissettim. Bulamadığım bir şeyi arıyor, kavrayamadığım bir şeye uzanıyordum. Dışarıdan nasıl iyi görünsem de, diğerlerine ve kendime ne kadar yalan söylesem de, böyle sakat kaldığım sürece hiçbir zaman mutlu veya kendimle barışık olmayacağımı biliyordum. Lourdes'i ve yeraltı mağarasına giden yolda karşılaştığım insanları hatırladım ve onlar gibi sabırlı, neşeli, acılarını kabul etmiş, öbür dünyada ödüllendirileceklerine inanıyor olmaya çalıştım. Fakat hiçbir yararı olmadı. Fazlasıyla insandım. İçimde yatan bir insan vardı. Efendisinin isteğine boyun eğen saygılı hizmetçi değil. Diğer dünyayı düşünmeden önce bu dünyayı görmek ve hakkında bir şeyler öğrenmek istiyordum. Lourdes'in güzelliği ve ihtişamına rağmen hala sabırlı olmayı öğrenememiş küçük bir çocuktum.